Ayrım 62. Sayfa 342. Postendüstriyel toplum teorisi. 1950'li yıllarda Daniel Bell, S.M. Lipset, Raymond Aron ve Ralph Dahrendorf gibi bir grup önde gelen sosyolog, bir postendüstriyalizm kavramı (parantez bu terim bir sosyologdan diğerine değişiklik sergilemesine rağmen postkapitalist, postburjuva toplum, teknolojik toplum, bilgi toplumu, özünde teknoloji, bilim ve kültürün özel mülkiyet ve sınıf ayrımları karşısındaki önceliğini vurguluyordu. Ortaya atarak işlevselciliğin statik, tarihsel olmayan yargıları ile Marksizmin eskimiş ideolojik tarihsizciliğine karşı çıkmışlardı. Toplumsal yapının dönüşmesi temel alınarak postendüstriyel toplum 19. yüzyılın kapitalist toplumu ve 20. yüzyılın sanayi toplumuyla karşı karşıya konuyordu. Postendüstriyel toplum, özel mülkiyetin, sınıfsal çıkarların ve sınıfsal çatışmanın eksen ilkeler olarak merkezi önemlerini kaybettiği bir toplumsal formasyonu oluşturmaktaydı. Kapitalist ve sanayi toplumunun toplumsal yapısı büyük ölçüde özel mülkiyet ekseninde örgütlenirken, postendüstriyel toplum teorik bilgi ekseninde düzenleniyordu. Bell, postendüstriyel toplumun gelişi (parantez 1973) adlı çalışmasında modern toplumlara enerji katan ilkenin giderek eğitsel, bilimsel ve idari kurumlar içinde odaklanacağı görüşünü ileri sürüyordu. Geleneksel firma ile girişimcinin yerini bilimciler, ekonomistler alıyordu. Yenilenmenin ve politika oluşturmanın kaynağı artık işletmeler değil, üniversitelerdi. Bell'in genel tezi, modern toplumun birbiriyle ilişkili olmasına rağmen üç ayrı alanda ekonomi, yönetim şekli ve kültür örgütlendiği argümanına dayanmaktadır. Yönetim şekli gücün dağılımını ve toplumdaki farklı çıkarları düzenlerken, kendini gerçekleştirmenin alanı olan kültür, anlamı sanatın ve ritüelin açıklayıcılığıyla kurar. Ekonomik alan toplumsal yapıyla ilişkilidir. İkisine de farklı ilkeler ekseninde yön verilir. Kültürde kendini gerçekleştirme, politikada eşitlik, ekonomide etkinlik. Şu halde genel olarak toplum tek bir egemen öğe tarafından örgütlenmiş ya da tek bir sistemde bütünleşmiş değildir. Farklı alanlar arasında daima bir kopukluk vardır. Örneğin kültür, ekonomik etkinlik ve rasyonellik ilkesini reddedip geleneksel ve yerleşik kurumlara karşı çıkan irrasyonel hedonist modernizmi benimseyebilir. Benzer şekilde yönetim şeklinin ekseni problemi de halkın katılımı ile bürokrasi arasındaki ilişkidir. Parantez Bell 1976 sayfa 115. Bu alanların her birinin kendi iç mantığı ve çelişkili doğası vardır. Dolayısıyla kültürel ve politik alanlarda öngörüde ve tahminde bulunmak genellikle tehlikelidir. Bell de asıl olarak ekonomik alanı öne çıkarmaktadır. Postendüstriyel toplum kavramı eksiksiz bir toplumsal düzenin resmi değildir. Bu kavram toplumsal yapının (parantez ekonomi, teknoloji ve tabakalaşma sistemi olarak gösterilmiştir) eksenindeki bir değişmeyi tamamlayıp açıklamaya yönelik bir girişimdir. Ancak böyle bir değişim, bir temel ile bir üst yapı arasındaki özel bir determinizmi içermez. Postendüstriyel bir aşamaya girmekte olan çeşitli toplumların farklı politik ve kültürel kümelenmelerinin olması daha muhtemeldir. Parantez Bell 1976 sayfa 119. Diğer postkapitalist tezlerde görüldüğü gibi Bell'in postendüstriyel toplum kavramı da kol emeği gerilerken beyaz yakalı işlerin, hizmet endüstrilerinin, profesyonel grupların hızla büyümesini ve yüksek eğitime, araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılmasını varsaymaktadır. Toplum, büyük ölçüde meta üretiminin egemen olduğu bir toplumdan, teorik bilgi üretiminin egemen olduğu bir biçime doğru köklü bir dönüşüm geçirdikçe yeni bir toplumsal yapı boy gösterecektir. Modern toplumlarda bilim, ekonomi ve bilgisayar alanlarında teoriye ampirizm egemendir. Bilimci, matematikçi, bilgisayar teknoloğu ve iktisat kuramcısı belin deyişiyle özgün bir bilgi sınıfı oluşturacak şekilde ön plana çıkar. Postendüstriyel toplumun kalbinde ise topluluğa hizmet etme etiğinden alınmış bir toplumsal duyarlılığın normlarını somutlaştıran profesyonel bir sınıf vardır. Yeni filizlenmekte olan kurumlar ve üniversitelerde kar dürtüsüne yer yoktur. Bu mesleki bilimsel sınıf eninde sonunda toplumu kendi mesleki değerleriyle doyuracaktır. Bell, yeni sınıf tanımını bilgilerini genelde toplumun örgütlenmesine uygulayanlar şeklinde yaparak kendi konumunu Saint-Simon gibi daha önceki yazarlardan ayırmaktadır. Bu teknokratların güç kullanması sorunu değil, tam tersine örgütlenmenin yeni değer ve ilkelerini üretme sorunudur. Bell'in çalışmalarında kendisi teorik bilginin özelliğinin önemini abartmakla birlikte modern sanayi toplumları içinde meydana gelen temel değişimlerin pek çoğuna dikkat çekilmektedir. Örneğin modern sanayi toplumlarının pek çoğunda gayri safi milli hasılanın yalnızca bilime ayrılan oranı zaten yerleşik alanlardaki pratik araştırma ve geliştirme çalışmalarına kanalize edilen miktardan önemli ölçüde daha azdır. Araştırma ve geliştirme henüz teorik bilginin egemenliğinde değildir. Daha ilginci, bilime dayalı yeni mesleklerin kendi içkin değerlerini, parantez, kâra karşı olup toplumdan yana çıkan, tikel olmaktan ziyade evrensel nitelikteki değerler oluşturduğu argümanının hükümetin savunma projelerinde ve dış politika hedeflerinde akademik entelektüellerin sık sık rol alması karşısında geçerliliğin pek kalmadığıdır. Postendüstriyel toplum tezi bundan başka piyasa güçlerinin örgütlenme ve değişim eksenini eninde sonunda kaybedeceğini öngörmektedir. Yine de son 20 yılda saf ekonomi teorisinin gelişmesine yapılan en önemli katkılardan birisi olan monetarizm, bir yandan demokratik bir sistemin oluşmasında piyasa güçlerinin merkezi bir rol oynamasında, öbür yandan hükümetin ve merkezileşmiş otorite ile bürokrasinin ekonominin yönetime karışmaması gerektiğinde odaklanmıştır. Postendüstriyel toplum tezine yöneltilen pek çok eleştirinin ağırlık noktası, sınıfsal eşitsizliğin kalıcılığı, sınıf çatışması, ekonomik kaynakların birkaç elde yoğunlaşması, beyaz yakalı işlerin vasıfsız niteliği ve bütün mesleklerde profesyonelleşme eğiliminin görülmesi, böylece profesyonelleşme normunun sulandırılmasıdır. Ancak Bell'in teorisinin en önemli yönü, planlı merkezileşmiş, rasyonelleşmiş ve bürokratikleşmiş bir toplumsal sistemi tarihsel açıdan kaçınılmaz görerek savunmasıdır. Bu durumda postendüstriyel toplum teorisinin klasik sosyolojiyle bir sürekliliği koruduğu görülmektedir. Oysa sanayileşmenin mantığı, Bell'in ve diğerlerinin iddia ettiği gibi ekonomik alanı politik ve kültürel alanlardan ayırma, böylece otoritenin yönetim yapısı içinde merkezileşmesi ve özelleşmesini sağlama yönünde işliyordu. Sanayileşmenin mantığı, hem toplumu merkezileştirmek hem de demokratik ademi merkezleşmenin olanaklarını yaratmaktı. Bell'in seçkinci ve sonullaşmış bir postendüstriyalizm nosyonunda özümsemiş olduğu şey, işte bu karşılıklı ilişkidir. Bell'in teorisinde, kültürün yönetim yapısının ya da ekonominin şekillenmesinde insan fail hiçbir rol oynamaz. Politik kararlarını teorik bilgiye ve bir meslek etosuna dayandıran planlamacılar ile teknokratlar, aslında popüler demokratik biçimler ile aktif politik kurumları nötralize etmektedirler. Yönetenler ile yönetilenler arasında görülen bürokratik, idari bir ilişkidir. Yani post-endüstriyel toplumun mantığı, diyalojik iletişim tarzlarını ve insan söylemi ile eyleminin belirsizliğini ortadan kaldırmak doğrultusundadır. Modernlik ve postmodernlik. Sosyolojik işlevselciliğin çökerek Batı sosyolojisinin başlıca paradigması özelliğini kaybetmesinden bu yana, yalnızca çeşitli biçimleriyle Marksizm ile kitle toplumu tezinde total bir sanayi toplumu teorisi kurmaya yönelik girişimlere rastlanmaktadır. Postendüstriyel toplum teorisi bu konuda tek istisnayı oluşturmakla birlikte yine de Parsonsçu işlevselcilik ya da Marksizmle karşılaştırılabilecek düzeyde bir genel sosyoloji teorisi olması için daha da geliştirilmelidir. Daha önce ifade ettiğim gibi Habermas'ın çalışmaları totalleştirici bir toplum bilimi anlayışı getiriyor ve pek çok bakımdan büyük teoriye geri dönüşü simgeliyordu. Parsons gibi Habermas'ta sistemik bütüncül yaklaşım, parantez, Marksizme ve Parsonsçu sistemler teorisine dayanan ile dinamik, iradeci bir etkileşimci insan eylemi teorisini, parantez, Mead, Freud, Piaget ve Goldman'ın çalışmalarına dayanan özümlemeye çalışmaktadır. Habermas, 1930'lu yıllardaki Parsons gibi sosyoloji teorisinde bir yöndeşmeden yanaydı. Ancak Parsons'tan ayrılan özelliğiyle sosyolojik işlevselciliğin 19. yüzyılın büyük teorisinin ayırt edici özelliği olan bilimci nesnelciliği ve statükonun benimsenmesini reddediyor. Bu doğrultuda toplum teorisinin kurtuluşçu rolünü vurguluyordu. Kendisinin Frankfurt Okulu'nun fikirleriyle bir süreklilik içinde olduğuna dikkat çeken Habermas, sistemik yapısal analizin praksisle sentezini yapmaya girişmişti. Anlaşılacağı üzere Habermas'ta modern sosyoloji teorisi, aydınlanma projesinin gerçekleşmemiş potansiyelinin yenilenmesini temsil etmektedir. Modernliğin imzası maksatlı eylemde ve dilin anlamaya yönelik olarak kullanılmasından çıkan bir iletişimci akıl kavramındadır. Habermas'ın modernlik anlayışının temeli, adım adım rasyonelleşen bir yaşam dünyasının sistem içindeki ekonomi ve devlet idaresi alanlarından koparılmasıdır. Yaşam dünyası ile sistem arasındaki gerilim hem potansiyel krizin hem de kurtuluşun bir göstergesidir. Parantez Habermas 1989 sayfa 303-306. Ancak 10. bölümde tartıştığımız gibi Habermas'ın sistem anlayışı, eylemin sistemin buyruklarının insani özü boşaltan mantığına tabi olması özelliğiyle Parsonsçu işlevselciliğin önerdiği kadar kapalıdır. İletişimci rasyonalite, diyalojik etkileşimde açık, sonullaşmamış tarzlarıyla gerçek tarihsel unsurları doğru biçimde ele alamamaktadır. Habermas'ın modernlik teorisi onun sosyolojik karakterini öne çıkarır. Postmodernliği ise öznellik, görelilik ve akıl dışı tepkici felsefi temeli nedeniyle reddeder. Postmodernlik kavramı tarihsel açıdan sanayi üretimi, sınıfsal yapıyla çıkarların gerilemesini, bunun karşılığında tüketimcilik, teknolojik iletişim tarzları ve farklılaşmış statü yapısını vurgulayan postendüstriyel toplum teziyle bağlantılıdır. Modernlik, kültürel alanı toplumsal alandan ayırdığı ve kitle kültürü ile eleştirel yüksek kültür arasında temel bir ayrılığa yol açtığı halde, postmodernlik popüler kitlesel meta kültürünü modernist estetiğin biçimleriyle birleştirmektedir. Modernlik içinde etkili olan yıkıcı, eleştirel, ilke, ne merkezi ne de yapısı olan şekilsiz, çoğulcu bir kültürde özümsenmiştir. Sosyolojinin inceleme nesnesi olan toplum, hem yapı hem eylemdir. Sosyolojinin kurtuluşçu bir işlevi varsa, bunun nedeni, toplumun sanayi öncesi, ileri derecede merkezileşmiş sistemlerden, merkezi olmayan karmaşık sanayi sistemlerine, parantez, bu sistemler toplumsal grup ve toplulukların başkalarına karşı kendi özgül çıkarlarını tanımlayıp söze dökmesini ve genel olarak toplumu genişletmesini sağlayan özel kurumların büyümesiyle karakterize edilir. Doğru gelişimi içerisinde gerçek bir tarihsel gelişmeyi doğru biçimde teorileştirmesidir. Sosyoloji hem bir humanizm hem bir bilimdir ve toplumu insanın eylemiyle yaratılan nesnel bir yapı olarak kavrar. Toplumsal tarihsel bağlamın etkisinden hiçbir zaman tamamen kaçamaz. Yine de bu öznelliği içermemelidir. Sosyoloji toplumsal eylemin bir yapısı olmasına rağmen hiçbir zaman doğru biçimde öngörülemeyecek sonuçları üzerinde durduğu için sosyoloji teorisi insan toplumunun yapısı ve gelişmesini açıklayıp kavrama girişimlerinde sabit bir konumda kalmamak zorundadır. Ancak sosyolojinin bir insan bilimi olarak geleceği ister Batı toplumları daha merkezileşirken sivil toplum zayıflasın, ister Sovyet toplumları çökerken yeniden zindeleşmiş bir sivil toplum boy göstersin, sanayi toplumunun yazgısına bağlıdır. Bunlar modernliğin, postmodernliğin göz ardı ettiği sorunlardır. Sosyolojinin tarihi, aktif özne ve insan yapısı nosyonlarında örtük biçimde bulunan diyalojik açıklığı özümsemeye çalışan demokrasi mücadelesinin ve sanayileşmenin tarihidir.